Ayrım 26. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 258. Sadece güç için. Yıllar önce Sotheby's'deki müzayedede artık hafızalardan silinen gümüş Isis heykeli 21 bin pound'a bir Amerikan müzesine satılmıştı. Satış sırasında salonda bulunan Siegfried'in başı sarhoş gibi dönmüş, kanter içinde kalmış ve hava almak için New Bond Caddesi'ne çıkmıştı. Bu satıştan bir ay sonra ise hepsi de sözleşmeli dört genç ressam ve bir heykeltıraşla bağlantılardan sorumlu olarak Alex Berg'ün galerisinde maaşlı çalışmaya başlamıştı. İşi esas itibariyle bürokratikti. Bir sabah Alex Berg yokken kareli gömlekli, çıkık çeneli, taşralı, şaşkın bir ziyaretçi galeriye gelmiş ve Siegfried'e hangi tabloları satın alması gerektiğini, hangilerinin ona güzel bir gelecek vaat ettiğini sormuştu. Siegfried'in tavsiye ettiği ressamların her biri hakkında yaptığı söylev ve analizlerle sohbet bir saate yakın sürmüş, sonuçta Siegfried 6 tablo ve bir heykelden oluşan 750 bin dolarlık bir satış gerçekleştirmişti. Elindeki çekin öneminden ürken Siegfried, Berg'e telefon etmiş ve ona acil olarak galeriye gelmesi için ricada bulunmuştu. Çek gerçekti. Bu ileri görüşlü taşralı adamın askeri elektroniğin Amerikalı kralı olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı akşam Wilson'a telefon eden Berg, "Peter, bana gönderdiğin genç Osiris benim yokluğumdan istifade senenin en iyi işini gerçekleştirdi," demişti. Aynı akşam iki adam, birkaç dost ve Siegfried oldukça şamatalı geçen bir akşam yemeğiyle bu satışı kutlamışlardı. Ertesi gün Wilson'ın girişimiyle Siegfried bu satıştan %15'lik bir komisyon almış ve Berg'ün en küçük hissedarlığına terfi ederek ileride kardan %25'lik bir komisyona da hak kazanmıştı. Böylece 55 bin poundla zengin olan Siegfried, Kensington Mews'da ikiz villalardan birini kiralamıştı. 3 sene sonra Galeri Berg, uluslararası çağdaş sanat galerileri arasında en büyüklerden sayılıyordu ve piyasanın en iyilerinden 6 ressam ve 2 heykeltıraşla daha sözleşme yapmışlardı. Doğal olarak galeri isim değiştirerek artık Berg and Alp olmuştu. Financial Times, Alex Berg ve Siegfried'i amatörlerin örnek alması gereken yeni neslin sanat tacirleri olarak gösteriyordu. Siegfried annesine dairesini boşaltmasını söyleyerek Beyrut üzerinden Londra'ya gelmesi için ona bir uçak bileti ulaştırmıştı. Annesi Londra'ya geldiğinde Guy Mollet Fransası, Sir Anthony Eden İngiltere'si, Süveyş kanalının ulusallaştırılmasından dolayı suçladıkları Mısır'a savaş gemilerini gönderiyorlardı. Başkan Eisenhower'ın emri üzerine orada bulunan Amerikan filosu İskenderiye'yi ablukaya almıştı bile. Yıl 1956 idi. Virginia ve Siegfried Alp için Mısır artık geçmişte kalmıştı. "Ülke geçmişte çok ünlüydü," dedi Berg'e Siegfried. "1950'de 1910 yılındaymış gibi yaşardık. Şimdi ise artık bu bizim için geçmiş zaman oldu." Fakat bu annesi için çok zordu. O çok az İngilizce konuşabiliyordu ve Londra ona çok soğuk gelmişti. "Burada ne işimiz var? Neden beni bu ülkeye getirdin? Bu insanlar kötü. Yemekleri yenecek gibi değil. Neredeyse tek bir ağaç ve bir tane kafe bile yok. Bizim ülkemiz Almanya." Sürgünlerin en hırçını olduğundan boyun eğmek istemiyordu. Berlin'de oturan kuzenlerini ziyaret etmek üzere Almanya'ya gitti. Ama aşırı bir heyecanla karşılanmadı. Çünkü kendisi güneşlenirken onlar bombardıman sırasında çok acı çekmişlerdi. En son 1938 yılında gördüğü şehri tanıyamadı ve hayretler içinde kaldı. "Potsdamer meydanı nerede?" cevabı çok basitti. Potsdamer Platz haritadan silinmişti. Hatta Alexander meydanı da. "Kaput, gnädige Frau, bomben kennen Sie?" "Geberdi sevimli bayan, bombalandı, anlıyor musunuz?" Eski Berlin'in de eski Kahire gibi kaybolduğunu anlayıncaya kadar Kurfürstendamm'da donmuş vaziyette 3 gün dolaştı. Kuzenlerinden ayrılarak Garmisch-Partenkirchen'de lüks bir otele birkaç gün kalmak üzere sığındı. Ayrıca gece sokaklarda yarım yamalak konuşan bu Bavyeralıları duymaktan da bıkmıştı. Sonunda mecburen Londra'ya döndü. Siegfried onu bir bridge kulübüne yazdırarak dünyanın en zor işlerinden birini gerçekleştirdi. 2 sene sonra Siegfried İngiliz vatandaşlığına geçmek için istekte bulundu ve ertesi sene bunu elde etti. Bir sabah galerinin önünde sekreteriyle Rolls-Royce'dan inen sariler içinde bir kadın onu ziyarete geldi. Siegfried önce onu tanımadı. Kadının kömür gibi kara, gülümseyen gözlerine baktı. "Siegfried," dedi kadın Fransızca olarak, "demek o kadar yaşlanmışım ki beni tanıyamıyorsunuz." "Susu," diye haykırdı. Kucaklaştılar. Susu ona daha iyi bakmak için bir adım geri çekildi. "Cezire Spor Kulübü'nden çok uzaktayız," dedi Susu. O bir başka hayattaydı. "Bu sanki yeniden doğmuş halinizle çok daha yakışıklısınız." "Siz de bu şekilde gerçek bir tanrıça gibisiniz," dedi Siegfried. Gülüştüler ve yeniden kucaklaştılar. "Modern sanattan hiçbir şey anlayamıyorum. Eğer izin verirseniz bir şey anlamak istemediğimi de belirtmek isterim. Buraya sadece sizi görmek için geldim." Sonuçta yaşama katlanabilmek için tek çare yalan söylemekti. 3 gün sonra Susu, onu Mayfair'da kiraladığı evinde akşam yemeğine davet etti. Siegfried oraya gittiğinde Makedonya mayonezi de denilen Rus salatası ve müşterilerinin esasını teşkil eden zenginler, zengin olmak isteyenler ve zengin olduğunu göstermek isteyenlerden oluşan bir grup insan bulmuştu. Bunların arasında dünyadaki en büyük 5 koleksiyoncudan biri sayılan bir Amerikalı sanayiciye Siegfried daha önce iğrenç birinin aracılığıyla 1. sınıf 3 tablo satmıştı. Susu, Siegfried'in çıkarını düşünerek ona destek vermek için Amerikalıyı özellikle yemeğe davet etmişti. Böylece satıcı ile müşteri daha rahat bir ortamda tanışabileceklerdi. Siegfried, Susu'nun bir işe yaramak istediğini anlamıştı. Susu ona öyle büyük bir ilgi göstermişti ki davetliler Siegfried'i onun sevgilisi ya da en azından şövalyesi sanmışlardı. Buna pek de şaşırmayarak davetten ayrıldı ve sürekli gittiği kulüplerden birine giderek oradaki genç erkeklerin en az çirkiniyle dışarı çıktı. 1960 yılının 1 Mayıs sabahında Juan Le Pin'deki yazlığında Times'ta bir yazı gözüne ilişti. Londra'daki Burke and Alp Modern Sanat Galerisi'nin 2 ortağından biri olan tablo satıcısı Alex Burke, Cenova yakınlarında 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece geçirdiği bir araba kazası sonucu öldü. Alex Burke 44 yaşındaydı. Biraz sonra aynı şekilde Times'ı okuyan Susu'dan acısını paylaştığına dair bir telefon aldı. Bu durum kendisini gerçekten üzüyor muydu? Siegfried için bunu düşündü. Bir hırsıza en kıymetli parçalarını çaldıran bir koleksiyoncu gibi neredeyse aynı bencilce duygularla sadece hayal kırıklığına uğramıştı. Dünyalığını yapmış olan Burke önce onun öğretmeni, daha sonra da destekçisi olmuştu. Belki de Burke için ona tutkundu ve bunu itiraf etmeye cesaret edememişti. Bunun bilincinde olan Siegfried de bunu gizli bir şekilde kullanmıştı. Siegfried her zaman onu terk eden kaderine karşı acı duyuyordu. "Nereden telefon ediyorsunuz?" diye sordu Susu'ya. "Monte Carlo'dan." Bölü'deki La Réserve'de buluşup birlikte akşam yemeği yeme kararı aldılar. Susu restorana girerek ipek şalını çıkardığında boynundaki yakut ve elmas akarsu orada bulunanların şaşkın bakışlarına sebep olmuştu. Ortalığa bir sessizlik hakim olmuş, bakışlar Siegfried'in onu ayakta beklediği masaya kadar takip etmişti. Siegfried içinden Susu'nun nihayet hayal ettiği yaşama kavuştuğunu geçiriyor ve yemeğin geri kalan kısmının genç kadının alışkanlık haline getirdiği hareketler ve tavırların tekrarıyla geçmesinden çekiniyordu. Susu Londra'daki davet gecesinde esirgemediği sıcak ilgisini ona bir kez daha gösteriyordu. Oysaki Siegfried ona bu konuda en ufak taviz vermemişti. "Neler yapıyorsunuz?" diye sordu Susu ekmeğine havyar sürerken. "Hayatta neler yapılabilir ki Susu? Aslında o bize bir şeyler yapıyor. Oysa içinize böylesine çektiğiniz sanatla iç içe yaşamaktan çok mutlu olmalısınız. Belli ki ortak konu önceden düşünülmüştü. Güzellikleri seviyorum ama sanatı sevdiğim kesin değil diye cevap verdi Siegfried. Siz mi bunu söylüyorsunuz? Artık bu kadar farklı mı düşünüyorsunuz? Sanat, hayal dünyasındaki duyguların tuval ya da kağıt üzerinde ifadesidir. Ama ne yazık ki duyguların sembollerle ifadesi olan bu güzellik elden ele dolaşarak değerini kaybediyor. Ben Mona Lisa'yı dünyanın en sıkıcı tablosu olarak kabul ediyorum. Onu görünce ana kraliçenin İranlı bir kadın kılığına girdiği duygusuna kapılıyorum. Degas'ın dansözleri bana göre şehvet düşkünü ve hain bir yaşlı adamın gizli hayallerini yansıtıyor. Picasso, akıl hastanesi için daha uygunmuş gibi geliyor. Ot demetlerini çerçeveleyen Jackson Pollock ismindeki Amerikalı ise bendeki ahenk duygusunu tamamen bozuyor. Bir galeriye giren insanların en azından kendilerine dürüst olsalar yapacaklarını ben yapmak istiyorum. O da bir kutu boyayı alıp duvara fırlatmak. Susu bir kahkaha attı. Bu konuda müşterilerinize güvenmiyorsunuz sanırım. Böylece şimdiye kadar yakalayamadığınız şöhreti bundan böyle yakalayabilirsiniz. Hayır, ben mesleğimin en namussuz adamıyım ve hepsinin bildiği gibi de en namussuz satıcıyım. Satın almaktan daha çok satmayı bilirim. Hiç değişmediniz Siegfried. Hala eskiden Cezire Spor Kulübü'ndeki gibi asi nutuklarınızı atıyorsunuz. Susu bir süre sustu. Sanatı sevmiyorsunuz. Peki sizi sıcak tutacak bir aşkınız da mı yok diye sordu. Siegfried hayır anlamında başını salladı. Hayatına bir sürü genç adam girip çıkıyordu ve bazıları sempatisini de kazanmışlardı. En fazla söylenebilecek olan buydu. Oysa ben sizi çekici birçok genç adamla görmüştüm dedi susup kelimeleri yutarak. Siegfried umursamaz bir şekilde omuzlarını kaldırdı. Eskiden aşkın sadece cennette olduğuna inanırdım. Şimdi ise içinde yaşadığımız dünyaya paralel olarak onu ancak evliliğin, hamilelik riskinin, diş çıkarttıkları için gece ağlayan çocukların olmadığı bir genel evde bulabilirim. Bu nedenle artık istemiyorum. Günümüzün genç erkekleri hemen hemen dünün genç kızları gibiler. Cinsiyeti ne olursa olsun herkes iyi gelirli birinin peşinde koşuyor. Ben bir kadını eş olarak seçip evlenecek bir adam değilim. Bu şekilde konuşarak Susu'nun fikrini de sordu. Peki ya siz? Susu, söze Chester adındaki bir adamla 3 sene süren beraberliğini anlatarak başladı. Chester yakın bir tarihte kanserden ölmüştü. Ona bağlanmıştı. Ama ölümünden sonra onun bir başka kadınla ilişkisi olduğunu ve ondan küçük bir kızı olduğunu öğrenmişti. Peki Chester'dan sonra? Susu kuru bir gülümsemeyle cevap verdi. Erkekler, bazıları genç, bazıları biraz daha yaşlı ama hepsi birbirinin aynı. Hepsi mi aynı? Sabah zengin bir kadının yatağından kalktıklarında hepsi ücretlerini bekliyor. Düşünceli bir ifadeyle içkilerini yudumluyorlardı. Anlıyorum diye mırıldandı Siegfried. Birilerini satın almaya katlanmak gerekiyor. Mutlu bir aşk olduğuna inanıyor musunuz? Bu soru Siegfried'e tatları damağında kalan Rosamond Lehmann'ın Dusty Answer, Cronin'in Şahika ya da Louise Bromfield'ın Yağmurlar Gelince gibi gençliğinde okuduğu romanları hatırlattı. Bu tip soruları ancak bu romanlardaki kahramanlar sorardı. Heliopolis'in Scott Moncrief sokağındaki Arsinoa villasının küçük Susu Abdülmesih'inden başka bir şey olmayan ve böylesi sıradan fikirlere sahip olan Susu'nun açgözlülükle istediği ve büyük uğraşlar sonunda elde ettiği servetiyle sağladığı sosyal durumu sayesinde şimdi La Reserve restoranının bu debdebeli rekorunda önünde havyarı olduğu halde oturuyor olması Siegfried'e hafiften dokunmuş ve onu heyecanlandırmıştı. Çünkü farklı şeyler yaşamalarına rağmen onların hayatları aşağı yukarı birbirine paralel bir yol izlemiş ve sanki garip bir geometri bu paralellerin aniden kesişmesini istemişti. Öncelikle aşkın ne olduğunu bilmek lazım. Şu halde siz de mi bilmiyorsunuz? Sanırım oğlunuzu çok seviyorsunuz dedi Siegfried ve zaten mantığım da bunun tek aşk olduğunu söylüyor. Kuşkusuz annenizin size duyduğu aşkı düşünüyorsunuz. Dilerim siz daha az sahiplenici olursunuz. Ne demek istiyorsunuz diye mırıldandı Susu şaşkınlıkla. Bir çocuk evdeki bir köle değildir. Susu babasının zorbalığını düşünerek bir süre sessiz kaldı. Daha sonra başını salladı ve derin bir iç çekti. ''Sizinle birlikte olursam,'' dedi Susu çekingen bir ifadeyle, ''çok mutlu olacağım.'' Siegfried, kraliyet mücevherlerinin ışıltısı ile talebin çelişkisi karşısında şaşırdı. Bir sessizlik oldu. Bu, Susu'yla yeni başlayan dostluklarının sonu mu olacaktı? Siegfried, mesleki açıdan ona ve onun zengin, güçlü insanlardan oluşan çevresine ihtiyaç duyuyordu. Ama Susu onda hiçbir cinsel heyecan yaratmıyordu. ''Ben sizin sevgiliniz olamam Susu, sebebini biliyorsunuz.'' ''Ben sizin sevgilim olmanızı istemiyorum ki, sadece partnerim olun diyorum. Seks olmadan da çok iyi bir şekilde yaşanır. Bu sadece bir alışkanlık.'' ''Peki benim alışkanlıklarıma nasıl uyum göstereceksiniz?'' Susu bir kahkaha attı. ''Sadece eli yüzü düzgün olanları yemeğe getirebilirsiniz.'' Siegfried başını salladı. ''Peki benim sık sık yaptığım seyahatler?'' ''Size eşlik edemeyeceksem o zaman ben de sizi beklerim. Hem ayrıca beraber oturmayı da istemeyeceğim. Evlerimiz duracak. Ben nefes alınacak bir yerin gerekliliğine inanıyorum.'' Yeniden başını salladı ve gülümsedi. ''Siz çok gençsiniz Susu. Böyle kuru bir ilişkiden hoşnut olacağınıza inanıyor musunuz? Böylesi mütevazi bir birliktelik için mi Kalankar Maharanisi oldunuz?'' ''Kuru bir ilişki,'' diye tekrar etti Susu gülerek. Ama bu gülüş hüzün doluydu. ''Yapma çiçekler diğerlerinden çok daha uzun dayanırlar,'' dedi düşünceli bir ifadeyle. ''Tropikal çiçeklerin sadece bir gün için açtığını bilir misiniz? Mısırlı kadınların da onlar gibi olduğunu sanıyorum.'' Ertesi gün Siegfried Londra'ya gitmeden önce akşam yemeğini birlikte yeme kararı aldılar. Börg'ün tek varisi olan kız kardeşinin ortaklık sözleşmesi şartlarına göre en azından kendisine kalan hisseleri satmayı teklif etmesi ve Siegfried'in onları alamaması Berg and Alp galerisinin geleceğini tehdit ediyordu. Bu sırada Susu'nun kıymetli ve hızlı desteği ortaya çıktı. Siegfried için çok büyük bir miktar olan bu hisseler 2 milyon pound'tu. Susu çok kısa sürede bir bankerden gerekli parayı temin etti. Böylece Berg and Alp galerisi sadece Galeri Alp oldu ve bundan böyle sanat dünyasının en güçlü galerilerinden birinin tek sahibi olan Siegfried, bir seneden daha az bir zaman içinde New York'ta bir şube açtı. Siegfried artık 47 yaşındaydı. Bir sabah uyandığında sadece güç için ne yalnızlık diye düşündü. Cezire Spor Kulübü ona kötü bir okul olmuştu. Ama belki de geçmişte kaldığını sandığı belirgin bir şey onun geleceğini örselemişti. Kader ona yarı ekşi, yarı tatlı bir komedi oynamıştı. Siegfried sabahlığını giyerken her yıl kraliyetin Buckingham Sarayı'nda verdiği ve Susu'yla katılacağı daveti hatırladı. Uzaktan ona biraz tasalı gibi görünen kraliçeyi yakından hiç görmemişti. Banyoya giderken sonuçta artık düzeltilemem diye mırıldandı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 264.